Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Mehmet Özakkaş. Mehmet hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Çok ara verdik Mehmet hocam, sık sık görüşüyorduk bir ara.
Özletelim kendimizi.
Özledik, haberiniz olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Mehmet hocamız kulak burun boğaz uzmanı veya tam adıyla söylersek kulak burun boğaz hastalıkları baş boyun cerrahisi diye mi geçiyordu Mehmet hocam?
Evet efendim, öyledir.
Şimdi hocam, siz geçen aylarda haftalarda soruları biriktirdik. Yine böyle daldan dala merak edilen konuları sizin tarafınızdan cevaplandırılmasını isteyeceğiz. Şimdi ilk soruya baktım. İlk soru aslında sizde bizim ortamızda kalan bir soru aslında. Boyunda sık sık beze oluşması normal midir? Beze nedir hocam? Oradan bir başlayalım.
Şimdi efendim, tabii ki soru sormak için alim olmak lazım. Yani burada bu soruların cevaplarını siz de benden belki de daha iyi biliyorsunuz.
Estağfurullah.
Burada hani bana soruyu tevdi etmeniz bir sohbet ortamı olsun diye.
Estağfurullah.
Ben de sürçülisan edersek affola şimdiden. Dilimiz döndüğü kadar açıklamaya
İnşallah.
Çalışacağız.
Buyurun.
Şimdi efendim, boyunda kitle hadisesi tabii ki böyle başlı başına büyük bir inceleme konusu. Yalnız şöyle bir şey var ki, boynumuz hani boş değil. Yani boynumuzda kaslar var, damarlar var. Ondan sonra acaba tabii bunların arasında 20 küsür tane sadece boynumuzun ön kısmı, boyun dediğimiz ense değil tabii ki. Gıdığımızın altındaki bölge. Bu bölgede 20 küsür tane lenf bezi sağlı sollu yerleşir kasların, damarların kenarlarında, arasında.
Bunlara mahallenin karakoludur desek caiz midir?
Tabii tabii efendim. Yani bunlar gerçekten çok mükemmel bir sistem. Sonuçta bütün vücudumuzun damarları lenf sistemiyle zincirle bir şekilde her yerde devam eden bir sistem. Şimdi tabii ki ana yerler var, malum olduğu üzere boyun, koltuk altı ve kasık. Tabii ki iç organlarda da mezenter lenf bölgesi dediğimiz bağırsaklarla alakalı. Bunlar ana lenf sistemi ve dediğiniz gibi karakol bölgeleri veya nöbetçi kulübeler diyelim. Bunların varlığı çok normal. Tabii ki zaman zaman tepki vermeleri de normal.
Neye tepki verirler hocam?
Efendim, dış etkenlere tepki veriyorlar.
Mikrop,
bunlar
mesela
mikroplar, virüsler, bakteriler veya işte alerjenler. Yani bunlar dış etkenlere
kötü tepki veriyorlar. Veriyorlar herhalde.
Tabii ki efendim. Yani sonuçta kötü huylu hastalıklar da buradan vücuda yayılabiliyor veya bunlar toplamaya çalışıyor. Biliyorsunuz bu kanser hücrelerini durdurmaya çalışıyorlar, yenmeye çalışıyorlar. Bunların vazifesi tabii ki çeşit çeşit lenf hücrelerini üretmek. Bu lenf hücreleri de vücudun savunma sistemi, bakteriler olsun, virüsler olsun, kanserler olsun. Yani çeşit çeşit lenf hücreleri üretiyorlar. Bunların aynı zamanda bir üretim merkezi konumunda. Tabii ki hemen böyle boyunda şişlik olduğu zaman çok da fazla tedirgin olmamak lazım. Veya eskiden geçirilmiş solunum yolu hastalıkları, diş eti hastalıklarından kalma, hafif yumuşak kıvamlı, ondan sonra lenf bezleri çocuklarda filan hepimizde olabilir.
Peki bunların büyümesi mi önemli Mehmet hocam? Uzun süre büyük kalması mı ya da çapla mı ilişkili problem olup olmayacağı?
Tabii ki efendim. Biz de onlara bakıyoruz zaten, sizin de malum olduğu üzere. Yani bir anda hızlı ve ağrılı şişmesi tabii ki burada daha çok dıştan gelen bir etkene karşı ani reaksiyon verdiğini gösterir. Daha çok bunlar viral ve bakteriyel hastalıklar olabilir. Yani böyle boynumuzdaki şişlikler çok mutattır yani. Hani kasıklarımızdaki, koltuk altlarımızdakine göre daha çok herkesin başına gelen şeylerdir. Yani bir gün bir baktık böyle boynumuz bir sertlik var, ağrıyor, şişmiş, dokunamıyoruz. Beraberinde biraz hani öksürüyoruz da veya dişimizde bir enfeksiyon da var, çürük de var filan. Buna verdiği tepki, ama bu tabii ki vücudun bir alarmı. Bizi uyarıyor ağrıyarak, şişerek. Ondan sonra acaba diyor ki senin bir şeyler yapman lazım. Dikkat et. Kendin hallediyorsan.
Her zaman antibiyotik kullanmak anlamına mı gelir bu Mehmet hocam?
Yok tabii ki efendim. Yani öyle değil. Tabii ki yardımcı bulgulara bakıyoruz. Yani buna sebep olabilecek başka nedenler nelerdir diye. Orta kulak iltihabı bizimle kulak burmazla alakalı. İşte sinüzit, farenjit, bademcik, ondan sonra veya ağız ve ağız dil boşluğunun, ağız boşluğunun hastalıkları, diş eti. Yani böyle rahatsızlıklar da bölgesel olarak olabiliyor. Bunları tabii ki üçgen bölgelere ayırıyoruz biz. Boynumuzun ana kası vardır. Şöyle hani bir sıkarsak boynumuzu.
Kalınca
bir ana kas vardır. O kasın arkası başkadır, önü başkadır filan gibi. Veya biraz daha enseye yakın bölgede olursa saçlı deridedir filan gibisinden. Böyle ayrımlarımız oluyor. Tabii ki yardımcı bulgulara ihtiyaç var. Mesela muayenede hiçbir şey bulamadık. O zaman bir radyoloji uzmanına danışıyoruz. Diyoruz ki en basit, en zararsız. Evet. bir ultrason yapalım, ultrasonla bakalım. Nasıl? Mesela işte içinde bir apse var mı? Yani düzensiz bir yapısı mı var? Yoksa düzenli yapısı mı var? Düzenli yapısı varsa reaktif deniyor. Yani bir şeye karşı aktive olmuş. Genellikle o da dış etkenlere, işte alerjen olabilir veya işte virüsler, bakteriler olabilir diyoruz. O zaman rahat ediyor gönlümüz. Ama mesela işte bir apse odağı varsa, düzensizse, kireçlenme falan varsa içinde, o zaman diyoruz ki ne oluyor, hayırdır? Daha fazla bir inceleme mi yapmamız lazım diyoruz. O zaman belki o lenf bezinin içine denk getirecek şekilde bir iğneyle, küçük bir iğneyle bir şey almaya, parça hücre almaya çalışıyoruz. Buna
bu iğne, iyi huylu mu, kötü huylu mu diye bakmak için.
Nedir, ne değildir diye bakmak için. Eğer daha da tatmin olmazsak, tabii ki yan bulgular yoksa, dediğim gibi hani bir insan dişi çürükse, ağrıyorsa mutlaka çenesinin altında da ağrıyan bir bir lenf bezisi olacak. Yani olması esasında iyi bir şey. Lenf sisteminin çalıştığını gösteriyor. Bu, yani tabii ki böyle hani çocuklarımıza baktığımız zaman böyle lenf bezi var. Ama yani birkaç tane yan yanaysa, hani mesela anneler burada çok tedirgin oluyor. Yani küçük fındık kadar böyle bir lenf bezi bütün herkeste vardır, her çocukta vardır. Ama birkaç tane yan yanaysa, ondan sonra veya işte ne bileyim sertse, çok da yumuşak lastik kıvamı değil, sertse, böyle yapışık gibi ise cilt altına, oynamıyorsa böyle elin altında filan, iki parmağın arasında, o zaman hani biz doktorlara müracaat etmelerinde fayda var.
Onun dışında panik olmayalım diyoruz.
Onun
yani.
Için, evet, panik olmayalım.
Peki şimdi Mehmet Hocam, boyunda kitleden başlamışken yine buradan devam edelim. Guatr ne demektir? Guatr varlığı nasıl anlaşılır?
Şimdi efendim bu sorular gerçekten...
Ya bu sorular sizi ilgilendiriyor mu?
Tabii. Şimdi bu sorular gerçekten çok kapsamlı sorular. Şimdi bizi ilgilendiriyor kulak burun boğaz olarak, hem de ilgilendirmiyor gibi. Yani ilgilendirmesi çok doğal. Esasında boynumuzdaki bir organ, tiroid bezi. Tiroid bezi vücudumuzu ayakta tutan, tiroid hormonlarını salgılayan bir bezdir. Tabii ki bu bezi yöneten bir de hipofiz bezi var, beyin bezi var. Bu beyin bezi bütün tiroid olsun, böbrek üstü olsun, malum olduğu üzere veya işte diğer üreme hormonlarıyla ilgili bezler olsun yöneten sistemdir.
Endokrin organdır.
Endokrin organdır. Tabii ki burada şöyle, bizi ilgilendirmesi bizim bölgemizde olduğu için. Yani biz niye ilgileniyoruz? Doğal olarak esasında gırtlakla ilgileniyoruz biz. Esasında gırtlak bizim bir bölümümüz. Yani Latince'de Latince'de biliyorsunuz esasında bize otorinolaringoloji deniyor. Yani kulak, burun ve gırtlak. Yani,
ama baş boyun cerrahisi eklenmiş.
Baş boyun cerrahisi Türkçe'de böyle biraz da ekleniyor işte, anlaşılsın diye. Yani gırtlak da doğal olarak gırtlağın hemen üstünde, komşuluğunda etkiliyor. Gırtlağın fonksiyonlarını etkiliyor, ses telini etkiliyor, sinirleri, damarları etkiliyor. Yani öyle olunca bize de burada vazife düşüyor kulak burun boğaz olarak. Tabii ki burada çakıştığımız bölümler var. Mesela endokrinoloji bölümü, yani bez hastalıkları dahiliyenin üst branşıdır.
Şimdi şöyle Mehmet Hocam, boyunda şişlik olması mı guatr? Yani tiroid bezinin şişerek giden hastalıklarına mı guatr
evet,
deniyor?
Yani guatr, gene soruya dönersek, guatr esasında tiroid bezinin her türlü şişliğine guatr denir kabaca.
Çok
yani,
çalışması ya da az çalışması.
Evet, yani bu esasında eski bir tabir. Yani eski tabir, belki 100-200 sene önceki bir tabir. Guatr denilen hadise tiroid bezinin şişmesi.
Gözle görülür.
Gözle görülür hale gelmesi. Evet,
bu.
Evet.
Peki bu iyi midir, kötü müdür? İlaç tedavisi mi lazım? Ameliyat mı gerekir? Bunu kim karar verecek?
İşte orada gerçekte esasında konsültasyon sistemi, yani yardımcı branşlarla fikir teatisinde bulunarak, multidisipliner denerek, birden fazla bölümün ortak bir kararıyla yönetilmesinde fayda var. Yani öyle de olması gerekiyor. Çünkü buraya nükleer tıp da giriyor, endokrinoloji de giriyor. Ondan sonra hatta hipertiroidi, yani bir tiroid fırtınası falan böyle gibi, Hashimoto tiroidi değilse kalp damar bile, kardiyoloji bile giriyor. Çünkü hastanın yani tansiyonu falan yükseliyor biliyorsunuz. Veya işte nasıl diyelim, bu tiroid hormonlarının bir de yanlarında küçük paratiroid hormonları var. O zaman yani tüm kalsiyum dengesi falan bozuluyor vücudun. Burada yani şeyler oluyor, böyle küçük felçler falan gibi oluyor veya ritim bozuklukları. olabiliyor kalpte. Yani
hastalığı kerem herkes bakar diyorsunuz.
Hastalığı kerem bunu. Eğer hastalığın derecesine göre iyi huylu, kötü huylu, az çalışıyor, çok çalışıyor veya işte ne bileyim biliyorsunuz burada şimdi nükleer tıpta da eğer hipertiroid ise operasyon yapmadan da atom içirilerek de belli bir seviyeye getirilebiliyor. Onların da tabii ki burada yardımı ve onlara da danışmak çok önemli. Yani burada multidisipline yaklaşmak gerekiyor. Ama cerrahisi dendiği zaman işte burada genel cerrahi mi, kulak burun boğaz mı hadisesi işin içine giriyor. Tabii ki burada hani büyük konuşmamam lazım. Çünkü meslektaşlarım da dinliyordur veya sorumluluğum vardır.
Önemli değil. Sizden sonra genel cerrah çıkarırız. O da der ki guatr bizim organımız.
Evet.
Mesele biter.
Yani burada şöyle söyleyelim. At binenin kılıç kuşanının diyelim.
Kim yapacağız? Onda kalsın
evet,
o zaman.
En iyi biliyorsa her klinik farklı
peki.
Değişebilir.
Şimdi guatr boyunda tiroid bezinin olduğu bölgedeki şişliklerdir. Bu şişlik görüldüğünde şüphe edilir. Hekime başvurulur. Hekim bunun dahili bir problem mi, cerrahi mi olduğu, ameliyat gerekip gerekmeyeceğine daha sonra karar verir.
Evet tabii ki.
Peki. Şimdi hocam soru burun eti diye gelmiş ama şimdi bu geniz eti midir, burun eti midir?
Şimdi efendim orada karışıyor gerçekten.
Burun eti yani, ne geniz eti ne o zaman?
Yani burun eti esasında hepimizde olan, havayı süzen, koku alan burnumuzun içindeki bir nevi kalorifer petekleri diyelim.
Bunun yani, şiş ve büyük olması mı kastedilmiştir acaba?
Evet yani burun eti dendiği zaman biz doktorlar esasında yani diyoruz ki sende burun eti var veya burun eti hasta veya burun eti şişmiş diyoruz. O zaman bunu geniz etiyle karıştırmamak lazım. Çünkü geniz eti yumuşak damağımızın arkasında yani genzimizde bir lenf bezidir. Esasında bademcikle aynıdır. Yani doku olarak, doku bilimi olarak bademcikle aynıdır. O zaten bir Waldeyer halkası dediğimiz boğazın bir koruma sistemidir. Hani bu boyundaki lenf bezleri dedi ki o lenf bezlerinin görünen ilk bekçileridir. Kalenin ilk bekçileridir. Yani kapı bekçileridir. Peki, o geniz etiyle karıştırmamak lazım.
Soru şu Mehmet Hocam, burun etinin ilaçla tedavisi var mıdır?
Şimdi efendim burun eti esasında çok değerli bir organ. Öyle söyleyelim. Yani bu 15-20 senedir burun etine yaklaşım çok değişti. Her bizim ulusal kongreler olsun veya rinolojiyle yani burun bilimiyle alakalı bölümlerimizdeki toplantılar olsun hep bu burun etlerine yaklaşım, burun etlerine yaklaşım diye bir şey açılır, sohbet seminer açılır, konusu. Seminer konusudur. Çünkü bu burun etleri gerçekten eskiden çok ihmal edilmiş, çok kötü davranılmış. Yani ameliyatı çok düşüncesiz yapılmış. Çünkü esasında her şey mikrobiyoloji, yani biyolojinin mikro düzeydeki gerçekleştiği hadise tam anlaşılmamış eskiden. Bundan 20-25 sene öncesine kadar. Son zamanlarda daha iyi anlaşılmış tabii ki. Şimdi burun eti şöyle niye önemli? Çünkü o burun etinin yüzeyi çok önemli. Yani ne kadar bir yüzeye sahip bu burun eti? Burun etini çok fazla miktarda yüzeysiz bıraktığınız zaman boş burun sendromu hadisesi giriyor. Ya bu boş burun sendromu bundan 20-30 sene önce bilinmezmiş. Anlatabiliyor muyum? Boş burun sendromu ne demek? İşe yaramayan bir burun. Yani kokuyor belki de alıyor veya alamıyor ama hep kuru hava geçiyor burundan geriye. Hep tekrarlayan faranjitler, boğaz sorunları, akciğerlerde daha problem. Eğer hastanın zaten astıma, kronik akciğer hastalığına bir meyli varsa onu daha da artırıyor, azdırıyor. Yani bu burun etlerinde ne yapıyoruz? Şöyle öncelikle ilaç tedavisini mutlaka deniyoruz.
Sprey mi, şurup mu, tablet mi?
Sprey, şurup, tablet yaşına göre, zamana göre bir beraberinde sinüslerde tıkanma varsa bu tıkanıkla mesela bir balgam birikintileri yani akut veya kronik sinüzit olabilir. Yani onlar da eşlik ediyorsa ona göre bir medikal tedavi, maksimal medikal tedavi deniyor biliyorsunuz. Yani ilaçları kombine ederek böyle balgam söktürücüyle, antibiyotiklerle falan veya uzun süreli eğer alerji varsa veya çevresel faktörler özellikle sigara veya işte ne bileyim çalışılan ortamdaki kimyasal tozlar falan. Yani onlara yönelik hastayı korumak ve sprey şeklinde ödem çözücü ilaçlar vermek, ağızdan şurup veya tablet şeklinde anti alerjik ilaçlar vermek. Yani bunlar belki de birkaç ay denendikten sonra eğer cevap alınabiliyorsa o zaman tabii ki operasyon hep ikinci plana itilmesi gerekir. Yani burada gözü kara davranılmaması lazım deniyor son çalışmalarda.
İlaç tedavisini
yani,
zorlayalım.
İlaç tedavisini zorlayalım. Yani o şeyi bir iç hukuku bitirelim yani ilaç hukukunu bitirelim. Eğer çözüm gene de sağlanmazsa gene ufak tefek. minimal cerrahi maksimal fayda deniyor şimdi. Yani en az cerrahi dokunuşla en iyi faydayı sağlamayı göz önünde bulundurmak gerekiyor.
Peki. Şimdi önceki sorularda çok geniş konular demiştiniz Mehmet Hocam. Şimdi çok geniş bir konu geliyor. Çok genel bir soru olmuş ama kulak çınlamasının nedeni nedir?
Şimdi efendim kulak çınlaması gerçekten günlük poliklinikte gördüğümüz, sık gördüğümüz sıkıntılardan. Kulak çınlaması tabii ki şöyle bir şey var. Öncelikle kulak burun boğazın değerlendirmesi gerekiyor. Yani kulak çınlaması önce ilk muayenede kulak zarımızda bir kalınlaşma, kireçlenme var mı? Yani bir kulak zarının bütünlüğünde bir bozulma var mı? Veya kulak zarının arkasındaki kulak kemikçiklerinde bir kireçleme var mı? Buna timpanosikloroz, otosikloroz diyoruz. Veya çocukluğumuzda geçirdiğimiz hastalıklardan kulak zarının homojen yapısı bozulmuş mu? Yapışıklıklar, çökmeler filan. Tabii ki bu kulağa gelen sesleri çok etkiliyor. Biz buna iletim tipi sorunlar diyoruz. Bir de tabii ki sinirsel var. Yani nöral dediğimiz iç kulakla alakalı sıkıntılar. Bu iç kulakla alakalı sıkıntılarda damar sert diye yapan tansiyon, kolesterol, şeker gibi hastalıklardan tutun da boyun damarlarındaki sıkışıklığa sebep olabilen boyun fıtıklarına varan boyun düzleşmeleri. Ondan sonra veya işte kulağın iç kulak sistemindeki kulağın yapısında kireçlenme ve buna bağlı olarak sinirsel işitme kayıpları. Veya işte biliyorsunuz belki kan biyokimyasıyla bile farklılık gösterebiliyor. Bir insanın mesela şekeri düşerse kulağı çınlar falan gibisinden
evet,
işte.
Evet.
Yani şeker düşüklükleri işte kan biyokimyasıyla tansiyon alakalı düşüklükleri tansiyon düşüklükleri falan. Geçici veya işte uzun süreli. Yani burada şöyle bakmak lazım. Kulağımız herkesin belki zaman zaman çınlar.
Yani peki hastalık bir mı normalin bir varyantı bunu da sayabiliriz.
Şimdi tabii
hocam.
Ki kulak çınlaması.
Ne zaman doktora gidelim?
Kulak çınlaması çok sıkıntılı bir iş. Çünkü kulağı çınlayan insanlar gece gündüz kulağım çınlıyor diye geliyor. Gerçekten yani insanları sinirlerine oynatıyor öyle söyleyeyim. Veya geceliğin sessiz ortamda bir başlıyor uyutmuyor mesela. Bunlar sıkıntılı şeyler. Yani şöyle bir şey ara ara kulağı çınlayan böyle haftada ayda bir filan gibisinden. Onun hiçbir önemi yok ama her gün tekrarlıyorsa veya çalıştığı gürültülü bir işte çalışan bir insansa zaten onlar gerçekten mutlaka kulak ölçümleri olarak takip edilmesi lazım. Yüksek gürültü kulak iç kulakta hasar bırakabiliyor. Veya çok hani uzun süredir tansiyon, kolesterol ve şeker gibi damarsal hastalıkları varsa mesela göz damarlarında nasıl etki ediyorsa bir şeker hastalığı gerçekten kulağın iç damarlarında da sinirleri besleyen sorunlar oluşturabiliyor. Yani bunlara tabii ki ilaç tedavileri ondan sonra
fayda ediyor mu Mehmet Hocam?
Fayda ediyor hocam. Fayda ediyor.
Baş dönmesi de eşlik ediyor mu her zaman?
Baş dönmesi de eşlik ediyor.
Evet. Etmediği de olur mu?
Etmediği de oluyor. Gerçekten etmediği de oluyor. Tabii ki mesela ilaç tedavilerinin cevap alamadığımız böyle nasıl diyelim uzun süreli kullanmak gerekiyor ilaçları da. Yani sinir
kullandıkça mı fayda ediyor yoksa tedavi mi ediyor?
Kullandıkça fayda ediyor.
Ha, bırakınca şöyle, tekrarlıyor.
Şimdi şöyle bir şey var. Esasında hani bazı ajanlar, ilaçlar var. Onları zikretmeyeyim hani reklama girmesin veya doktorlar öyle çok da jenerik isim söylemek istemez. Bu ilaçların etkisi esasında kılcal damarlardaki şeper kalınlaşmasını engelliyor. Yani kılcal damar duvarlarının elastikiyetini artırıyor bir nevi öyle anlatayım. Ve bu hani artık damarların son kısmı denilen oksijenin dokulara geçtiği bu özellikteki kılcal damarlardan daha iyi oksijen geçmesini sağlıyor dokulara. Yani bunu da daha çok böyle sinirlerin çevresindeki bir nevi kablo gibi döşeyen en ince damarlarda bütün sinirlerin üstünde böyle malum üzere olduğu gibi ince damar kabloları yumakları vardır. O damarlar da yapıyor. Zaten sinirlerinde en muhtaç olduğu veya en sıkıntılı yaşadığı olay oksijen yetersizliği.
Oksijen yetersiz olunca mı çınlama oluyor?
Evet. Mesela ani işitme kayıpları veya vurgun gibi hastalıklarda gerçekten çok anlık böyle o damarlarda daralmalar, tıkanmalar olur. Onda da mesela yüksek basınçta oksijen tedavisi. Bu vurgun tedavisi denilen.
Şimdi
onun da faydası olabilir.
Ani gürültüler de bunu yapar mı?
Ani gürültüler de bunu yapıyor zaten. Aküstik travma dediğimiz bomba patlaması veya işte ne bileyim tüfek sesi.
Kalıcı mı oluyor peki bunlardan sonra?
Bunlar kalıcı da olabiliyor. Yani bizim işte silah merakı olan avcılarda veya işte meslek icabı polislerde, askerlerde veya işte ne bileyim askere gitmiş işte askerde topçu, tüfekçi falan olan çok talim yapan insanlar da kalıcı olabiliyor, zor geçiyor veya ileride tekrardan kendini gösterebiliyor. Onun için hani bu gürültüye maruz kalmamak, kulaklık kullanmak falan çok önemli şeyler esasında.
Peki, gene genel bir sorumuz var Mehmet Hocam. Burun kanaması neden olur çocuklarda?
Şimdi efendim, çocuklarda burun kanaması sık gördüğümüz bir olay. Tabii ki hani yaşlılardaki veya tansiyon hastalarındaki burun kanaması gibi değil. Daha çok burnumuzun içindeki ciltte tahrişten kaynaklanıyor. Yani gördüğümüz genellikle mesela...
En sık sebep burun karıştırmak yazıyor bizim kitap.
Evet, burun karıştırmak tabii ki dijital travma denilen, dijital demek parmak
parmakla
demek.
Yapılan.
Parmakla yapılan, ama bunun da bir sebebini araştırmak lazım. Nasıl mesela kaşınıyorsa burnu çocuğun. Veya işte zaten zeminde böyle bir iyileşmeyen tam bir kabuk yapan, burunda affedersin akıntı yapan, kuruluklar yapan böyle bir sinüzit, iltihap falan gibi alerjik bünye varsa yani onları gidermek lazım. Tabii ki bu kılcal damarlarda kişisel bir özellik olarak çok ince olması kılcal damarların üstünde giderinin. En ufak bir şeyde mesela bazı insanların burnunda veya yanaklarında biraz kırmızılık olur. Kılcal damarları kendini belli eder falan. Onun gibi burnunda kılcal damarları belli olan çocuklar oluyor. Hani yazın sıcaktan kanar, kışın soğuktan kanar. Azıcık kapsülse kanar. Öyle çocuklara işte biz mesela ailelerine böyle burnu içine sürülebilecek merhem, yumuşatıcı veya işte yapısında alerjik bir yapı varsa gene alerji tedavisi, sprey olsun, şurup olsun, işte hani bazı tedbirler.
Peki Mehmet Hocam, ne zaman korkalım, yani hangi burun kanaması acil doktora gelmelidir?
Şimdi efendim, burun kanaması mesela çocuğu okulundan ediyorsa veya işte ne bileyim geceliğin bir uyandı, yastık kan gölü filan veya şıp şıp şıp şıp şıp şıp böyle damlıyorsa.
Mesela bir dakika tamponla durmuyorsa mesela.
Yani burada tampon hadisesinde burna bilinçsiz bir şekilde pamuk filan sokmayı.
Yok, elle dışarıdan şöyle mandal
gibi sıksa. Burnumuzun alt uç kısmından böyle mandal gibi çok da acıtmadan en az bir 2-3 dakika kapalı tutarak diyelim.
Buna rağmen kanama devam ediyorsa
mutlaka gelmesi lazım.
Peki. Mehmet Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Programımızın ilk kısmına burada bir ara veriyoruz. İkinci bölümde devam edeceğiz inşallah.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu Mehmet Özakkaş, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı. İlk bölümü kaçıran dinleyenlerimiz için böyle başladık Mehmet Hocam. Mehmet Hocamız da ilk bölümde siz kıymetli dinleyenlerimizden gelen sorulara yanıt veriyor idik. Mehmet Hocam, soru şu: ağız kokusunun nedeni geniz akıntısı olabilir mi? Şimdi ağız kokusunun bizi ilgilendiren nedenleri işte parazit olur mu, diş çürüğü olur mu, diş abscesi olur mu? Tamam, olur ihtimaldir. İşte burun tıkalıdır, ağzı açık kalıyordur, kuruyup kokuyordur. Peki geniz akıntısı da buna bir sebep olur mu?
Efendim, geniz akıntısı da buna bir sebep oluyor. Tabii ki geniz akıntısı iki tür olabiliyor geniz akıntısı. Bir alerjik geniz akıntısı, bir de bu alerjik geniz akıntısı iltihaba çevirebilir. Yani klasik balgam. Şimdi bu geniz akıntısını yapan yer tabii ki burun etlerimiz, burnumuzun içi, sinüsler. Bu burun etlerimiz, burnumuzun içindeki deri, sinüsler eğer alerjikse daha çok hasta şey der. Yani böyle beni rahatsız etmiyor ama hep bir akıntı hissediyorum. Gıcık yapıyor boğazımda. Bazen de tükürdüğüm zaman böyle şeffaf gibi veya sakız gibi, köpük gibi beyaz geliyor filan der. Bu çok da koku yapmaz, ağız kokusu yapmaz. Ama tabii ki bu hassasiyet olan insanlarda çok çabuk enfeksiyonlar olabiliyor. İşte mesela faranjit, çocuklarda geniz eti iltihabı veya birlikte olabilen sinüzit falan gibi. O zaman yani biraz da ihmal edilirse veya sigara içenlerde ya zaten hep balgam sökmem normal, işte öksürüyorum, sigaranın etkisine atıyorum, iyi işte oluyor, balgam atıyorum falan diye ihmal ederse o ağız hijyeni de bozuyor, boğazı da bozuyor, bademcikleri de etki edebiliyor. Tabii ki burada geniz akıntısı ağız kokusu yapabiliyor. Yalnız bu geniz akıntısı olarak, ağız kokusu yapan geniz akıntısı olarak kalmıyor genellikle. Ne oluyor?
Sinüzit falan mı oluyor hocam?
Sinüzit oluyor, bademciklerde iltihaplar birikmeye başlayabiliyor. Ondan sonra acaba ağız kokusuna etki edebilen daha fazla sorunlar oluşabiliyor.
Peki, o zaman cevabımız şu: ağız kokusunun nedenlerinden biri de geniz akıntısıdır. Ama tek başına çok bir anlamı yoktur. İlave şikayetlerle birlikte değerlendirilmelidir. Evet. Şimdi enteresan bir soru Mehmet Hocam, ben de merak ediyorum cevabı. Doğuştan koku alamama tedavi edilebilir mi?
Şimdi efendim, doğuştan koku alamama hadisesi gerçekten hani tespit edilmesi bir kere zor.
Mesela yani, geliyor mu Mehmet Hocam, ben doğdum, ben hiç koku almıyorum diyen hastanız oldu mu?
Şimdi tabii ki koku kitleri var. Yani mesela hani test...
Kakao kokusu mesela.
Kakao kokusu, kahve kokusu, şu kokusu, bu kokusu diye. Daha çok hani Avrupa tandanslı koku kitleri var. Değişik belli bariz böyle birbirine karışmayacak kokuların test edilen parfüm gibi kitler var tabii ki. Bunu tabii ki benim de yakinen uzun süre çalıştığım bir profesör arkadaşımız Bayram Veyseller Bey, ona da dinlerse selam olsun. O Türkiye'de yapılan bir koku kiti, Türkiye'ye Türk insanına has koku kiti de oluşturmaya çalışıyordu. Herhalde oturttu yani bilimsel
ne,
olarak.
Ne var hocam Türk insanına? Şimdi sarımsak soğan da mı koyuyor?
Yani tabii ki hani kültürlerin koku şeysi de farklıdır. Mesela bir Japon belki sarımsağı bilmeyebilir belki de. Bilmiyorum ama hani soğanı zaten sevmez falan. Mesela bilmez tanımaz falan gibi. Ya bu önemli şeyler tabii ki. Yalnız burada şöyle bir çocuğa hani bu testi yapmak kaç yaşında yapılacak? Hani 5 yaşından 6 yaşından sonra belki ne kadar da güvenilir olacak mesela. Ve o çocuk ben hani bunu duymuyorum hiç 2 yaşından beri bilmiyorum diyemez. Yani tabii şöyle bir şey var burada hani koku hissi sonradan kazanılan koku alamama hisleri yani ihmal edilmiş ağır alerjik sinüzitlerde veya polipli sinüzitlerde bu bir bozuk para kadar olan bir yüzeyden koku alınıyor biliyorsunuz. İki gözün arasında şakağımızın arkasında olfaktör bölge dediğimiz. Oraya havanın gitmesine engelleyen mekanik tıkanıklıklar işte polipli alerjik sinüzitler, burnu tıkayan sebepler filan. Ve tabii ki eğer böyle bir şey varsa acaba bu sinirlerde bir kesintiye sebep olan bir tümör var mı burun hani üstünde, beynimizde filan. Yani bunlar hep incelenmesi gereken şeyler ama doğuştan koku alama hadisesi gerçekten hani literatür bilgisi olarak pek de tespit edilebileceğini
var. Bu sinirler hiç oluşmamış olabilir.
Evet,
bazı
evet,
anne
olabilir.
Karnı geçirmiş enfeksiyonlar, sifilis falan oluyor benim
tabii,
bildiğim
tabii,
ama
olabilir dediğiniz
ne gördüm ne duydum
evet,
ben de
yani
kitapta
gerçekten
okudum.
Gerçekten öyle. Yani
peki. Herhalde meraktan sorulmuş gibi geliyor bana bu soru
evet,
ama neyse. Şimdi hocam çok kolay, çok klasik, çok karşılaştığımız, çok pratik bir soru. Geniz eti ve bademciği alınan bir çocuğun 6 yaşından sonra geniz eti ve bademciği tekrarlar mı?
Şimdi efendim şöyle, tabii ki teknik olarak çok gelişti geniz eti bademcik ameliyatı tekniğimiz. Hani bundan 20-30 sene öncesine göre çok gerçekten daha mükemmel düzeydeyiz. Biz bunu çünkü hani bu lenf hücrelerini, lenf dokusunu %90'ın üzerinde alıyoruz artık. Ama bir şöyle bir şey var ki tabii ki yaş sınırını da çok küçük yaşlara
indirdik. İdeal yaş değil mi Mehmet hocam?
Şimdi efendim ideal yaş diye bir şey yok. Esasında biliyorsun hastalık yoktur, hasta vardır hadisesi.
Ya da şöyle diyeyim, nüksün daha az olduğu yaş.
Ha, nüksün daha az olduğu yaş, operasyonun rahat yapılabildiği yaş. Yani kemik gelişimi, kafa gelişimi açısından bu önemli.
Şimdi belki hocam, bunu siz rahat çalışırsanız bunu, bana optimal bir çocuk getirin.
Evet.
Ben sıfır risk vereyim diyebiliyor musunuz yani?
Ha tabii ya yani şimdi şöyle bir şey. Biz genellikle gördüğümüz 3 yaş üzeri. Yani çocuklarda daha rahat çalışıyoruz teknik olarak. Ama öyle oluyor ki bazen 18 ayda 20-24 ayda ki çocukları da ameliyat yapmamız gerekiyor.
Çok ileri düzeyde tıkanıklık yaparsa
hatta 15. ayda operasyon yaptığımız, ameliyat yaptığımız çocuklar oluyor. Özellikle geniz eti. Hatta bazen bademciği de. Tabii ki burada çocuk doktorları refere ediyor. Biz öyle küçük çocuklara hani çok da primer olarak karar vermiyoruz. Daha çok çocuk doktorları hep erken dönemde belki 6 aydan itibaren çok sık rastlanan solunum yolu hastalıkları, nefes alamamaya kadar giden burun tıkanıklıkları araya tabii ki şöyle hani bir hastalığın %100 derecesi vardır. Hiç idare edemez, kabul edilemez. Bir de %30, %40'lara inmiş. Yani böyle durumlarda öyle küçük çocukları çocuk doktorlarımızla birlikte çalıştığımız çocuk doktorlarımızla değerlendirip gerçekten faydası olacak dediğimiz bazı çocuklar var. Bunlar ne oluyor? Bunları ameliyat yapıyoruz ama biraz da tabii ki şöyle alan çok küçük olduğu için çok da fazla bize tahriş etmek istemediğimiz için hadi olabildiğince şey yapalım, müdahale edelim diyoruz. Özellikle bademcikte bu olmuyor da bademcikte artık %100'ünü neredeyse %95'ini alıyoruz doku olarak. Ama geniz etinde biraz böyle çok da tahriş etmek istemediğimiz
kalan doku kalıyor mu tabiri?
Kalan doku tekrardan eğer bünye zaten alerjikse, hassassa tekrardan üreyebiliyor. Bu yani hani senede bir filan bize de böyle bir iki senede bir oluyor.
Peki mesela 6 yaş iyi bir yaş mıdır dinleyenimizin sorduğu?
6 yaş gerçekten eğer çok büyük sorunu olan bir geniz eti varsa esasında geç bir yaştır. Çünkü burada kalıcı dişler değişiyor. Özellikle bu öndeki kesici dişler dediğimiz dişler. Bunun değiştiği yaşa eğer çok hani ağzı açık uyuma, hatta şeylerin yabancıların balık ağız dediği, ağzı açık olmadan dolaşamıyor bile mesela. Ağzı açık dolaşıyor. Çocuk o kadar böyle hani nefes alamama sorunu varsa o zaman üst çenede çap darlığı yapıyor. Buna mallopati deniyor. Yani üst çenemiz yeteri bir şekilde çapı genişleyemiyor. O zaman çıkan diş sıralanamıyor. Yani diş büyüklüğü aynı. Çarpık. Diş büyüklüğü aynı. Yani o diş yer bulmak istiyor. Çarpık dişler oluşuyor. Tabii ki bunun sonucunda ne oluyor? Geç kalınmış oluyor. Geniz etini alsak dahi hadi 11-12 yaşından sonra hani ortodontide tel tedavileri filan filan. Damaklar kubbe şeklinde olduğu için o damakları genişletiyor.
Bunlar geri dönüşümsüz mü oluyor Mehmet Hocam? Sonra ameliyat etsek de fayda etmiyor mu? Yani?
Bunlar işte şöyle yani 7 yaş 6 yaş bizim için kritik. Hani ne kurtarırsak kârdır oluyor ama eğer böyle çok gerçekten geniz eti için sorun barizse bunu 4 yaşında, 5 yaşında halletmekte fayda var yani. Çünkü gerçekten damak hadisesi geri dönüşü mesela bu mallopati gelişti. Yani mesela köpek dişleri sıralanamadı. Arkada, sağda solda veya hatta biliyorsun dudağın içinde böyle çenenin üstünde falan çıktı. Gerçekten o zaman çok zor oluyor. Hani biraz büyüse de sonrasında 6-7 yaşında alınsa da yani 11-12 yaşında gerçekten gene bir sıkıntılar oluyor. Hatta bazen dişlerin feda edilmesine kadar gidebiliyor. Of. Yani diş hekimliğinde deniyor ki ya bu dişi ne kadar da genişletsek de böyle. Hadi o da 3 sene 5 sene sürüyor tel tedavisi. Evet, öyle evet. Kolay değil yani. Neredeyse her ay her hafta gidilecek filan teller filan lastikler
ayarlanacak. Vaktiyle geniz etini aldı
evet. Kurtul. Yani gerçekten bu çok güzel bir çalışma. Bundan 7-8 sene önce İstanbul'a teşrif etmişti. Türk profesör hocamız var Amerika'da çalışan. Soyadını hatırlayamayacağım Emre hocamız. Onun şempanzelerde yaptığı bir çalışma vardı. Bu şempanzelerde yaptığı çalışma Türkiye'de çığır açtı. Şempanzeler neden şöyle? Çünkü şempanzeler 6 ay sonra ergenlik boyuna ulaşıyormuş. Onları izlemek çok kolay. Hatta ikiz doğuruyorlar biliyorsunuz genellikle. Özellikle ikiz doğuran şempanzeler üzerinde ikizinin birine hiçbir müdahale yapmıyor. Diğerinin ikizine doğuştan itibaren burnunu daraltıcı silikon boru koyuyor burnun içine. Burnu daralıyor. Yani zor nefes alıyor, alamıyor belki de hatta. Hemen 6 ay sonra ergenlik çağına ulaştığı için bu mallopatinin gerçekten bu şempanzelerde çok kötü sonuçlara sebep olduğunu göstermiş ve bunu bir vaka serisi şeklinde bir iki şempanze de değil yani istatistiksel olarak kanıtlayabilecek bir şempanze grubunda yapmış ve gerçekten meyve yiyemeyen maymunlar gerçekten böyle
burundan nefes almak
başlamış.
Bu kadar mühim
bu kadar önemli olacak. Evet çünkü gerçekten bir uçağın kanadı gibi yani burundan nefes alınan hava esasında damağı da aşağı doğru itiyor. Yani burun kanadı şey yani uçak kanadı nasıl yukarısı bombeli ise yukarıdan geçen hava akımı böylelikle baskı oluşturarak uçağı havada tutuyorsa aynı sistem çok hani uzun süreli hani bir nevi damlayan bir su nasıl mermeri böyle iz bırakıyorsa aynı onun gibi gerçekten damak kemik damak yapımızı da böyle etkiliyor.
Peki. Teşekkür ediyoruz Mehmet Hocam. Şimdi gene genel böyle bir meraktan sorulmuş gibi olduğunu düşünün. Bir soru daha var. Horlama neden olur hocam?
Şimdi efendim horlama tabii ki burada horlamanın derecesi, hastada yaptığı etkiler çok önemli. Yoksa biz hepimiz horlayabiliriz. Bir mesela spor yaparız o gece yani bütün kaslarımız
çok yorulmuşuzdur.
Çok yorulmuşuzdur. Boğazımızda, damağımızda, dilimizde bayağı bir gevşemiştir. Diyafram bile yorulmuştur filan. Yani öyle geçici horlamalar veya işte iş güç şeyse koşturmacasıyla yorgun olmuşuzdur. Ama bir de şöyle horlama var ki nefes alamamaya sebep olan. Yani nefesin durması.
Horlama nasıl oluyor hocam? Bu evet. Küçük dilin yorulması hadisesi mi?
Şimdi efendim horlama tabii ki havanın dirençli geçmesinden oluyor. Yani havanın akciğerlere kadar bir direnç içinde geçmesi. Yani mesela nasıl diyelim bir akarsuyun yatağında rahat rahat böyle Nil Nehri gibi geçmesi var. Bir de Çoruh Nehri var değil mi? Çoruh Nehri böyle
çağlayarak
taşları filan bile oyarak filan kayaların arasından geçerek. Şimdi eğer havada böyle burnumuzdan boğazımızdan eğer çarpa çarpa geçerse veya darala darala geçerse bu rezonans dediğimiz titreşim oluşuyor.
O
bu
da horlama mı oluyor?
Evet, horlama. Yani horlama tabii ki duyulan ses esasında. Burada bir titreşim var.
Küçük dilin
evet, titreşimi. Küçük dilin, damağın, büyük dilimizin dil kökü veya yumuşak kısımları daha aşağı hipofarenks dediğimiz yutak kısmımız. Tabii ki burada hadise şöyle bu hastada bir kalp sorunu yapıyor mu? Akciğer sorunu yapıyor mu?
Yani yapar mı, sık mıdır?
Yapıyor. Mesela şöyle yeterli oksijen alamamaya sebep oluyor. Yani gece kanımızdaki oksijen miktarı kabul edilir derecenin altında oluyor.
Sonra uyku apnemi oluyor peki?
Bu da evet, bu da insanı zorluyor, kalbi zorluyor. Yani eğer öyle bir derece olursa biliyorsunuz erken yaşlarda eğer mesela 18-20 yaşlarında oluyorsa 35-40 yaşlarında tansiyon hastası oluyor bu insanlar.
Horlamaktan.
Yani ama bunu tabii ki dediğim gibi apne denilen nefessiz kalma, çırpınarak uyuma, huzursuz uyuma, terleme. Mesela hastalar şöyle der ya ben her sabah kalktığımda veya gece kalktığımda atlet değiştiriyorum. Kanter içinde kalıyorum.
Bir de gözlerim yatakta deli uyumak diye bir şey var.
Yatakta dönüp duruyor böyle üstünde yatak yorgan bırakmıyor. Bunu mesela çocuklarda da görüyoruz geniz eti bademcik olan çocuklarda da.
Peki ameliyat mı ediyoruz hocam bunları?
Şimdi efendim burada tabii ki karar vermek için mutlaka kulak burun boğaz ve göğüs hastalık bölümü birlikte çalışması lazım. Burada öncelikle mutlaka burun yapısı nasıl, burunda kemik eğriliği veya burun etlerinde böyle aşırı alerjik veya kalıcı şişlikler var mı? Damak sarkması var mı? Kilo alıp vermeye bağlı olarak damakta yağlanma, küçük dilde sarkma. Ben bunu şeye benzetirim. Yani mesela bir hani bayrağın köşesinden bir yırtık olsa o yırtık rüzgar sebebiyle yırtılmaya devam eder değil mi? Aynı onun gibi. Bir yerde horlama başlıyorsa o zaman ne oluyor? O salınmayla, titreşimle burada mesela damakta küçük dilde uzama daha da fazla oluyor. Gitgide böyle sarkmaya devam ediyor.
Kısır döngüye giriyor.
Daha da zorlandığı zaman da trakeada hatta daralma başlıyor. Trakea biliyorsunuz nefes borusu dediğimiz nefes borusu at nalı şeklinde kıkırdağa sahiptir. Öyle olunca at nalı şeklindeki kıkırdaklar daralmaya başlıyor. Tam bir daire sert değildir mesela. Ondan sonra başlıyor bu sefer akciğerlerle alakalı sorun. Zaten bu uyku testinde de amaç akciğerler etkilenmiş mi? Bu diyafram ve nefes borusu etkilenmiş mi? Diyafram ve nefes borusu etkilendiyse o zaman yardımcı solunum cihazları deniyor, SİBAP deniyor. Yani uykuda maskeyle daha bir
yüksek konsantrasyonda
havayı her nefes aldığınızda verme hazisi yardımcı bir solunum cihazı oluyor.
Neyse buradan aldığımız ders şu Mehmet Hocam, horlama deyip geçmeyelim, ölümüne de sebep olabilir.
Evet tabii ki, yani kalp büyümesine bile sebep olabiliyor.
Peki Mehmet Hocam, şimdi programımızın son sorusu bu bölümümüzün. Klimalı ortam cereyanda kalmak burun tıkanıklığını tetikler mi?
Şimdi efendim klimalı ortam cereyanda kalmak tabii ki sağlığımızı etkiliyor. Burada bilinçsiz klima kullanımı çok önemli.
Bilinçsiz nasıl oluyor Mehmet Hocam?
Yani şöyle bir şey var. Bir kere klima hadisesini çok da abartmamak gerekiyor. Yani çok büyük bir nimet. Hatırlarsak hepimiz tabii ki hani sonuçta 8-10 yaşında değilsek bu klima olmadan da çok güzel yaşıyorduk.
Aynen öyle.
Biraz öyle bakmak lazım. Hani ihtiyaçlarımızı çok da optimize etmemek gerekiyor. Hani klimamız var arabamızda veya iş yerimizde veya evimizde ama bunu yani makul seviyelerde, makul derecelerde çalıştıralım. Nasıl yapalım? Mesela 24 derece, 25 derece ideal seviyedir. Tabii efendim. Yani dışarıda da bir 24-25 derece olduğu zaman ne kadar serin, güzel, ferah bir hava diyoruz değil mi? Bahar havası falan diyoruz. İlla ki buzdolabına çevirmeye gerek yok. Yani 18 derece, ayarını bir 18 dereceye getirmenin hiçbir mantığı yok. Yani 18 derecede sonuçta hani kokmayacağız ki yani biz peynir değiliz, et değiliz. Sonuçta yani makul seviye hem yaz için hem kış için çalışılan veya yaşanan ortamın derecesi 24-25 derecede. Kalorifer için de öyle veya doğalgaz için de öyle. 25 dereceye ayarlayalım, yazı kışı güzelce geçirelim. Hatta 22-23 dereceye ayarlayalım, %10 %20'lerde enerji tasarrufu yaparız. Üzerimize kışın bir hırka giyeriz, yazın da biraz daha ince giyiniriz yani.
Peki, klima burun tıkanıklığını tetikler, o yüzden onu da ayarında kullanalım dedik.
Tabii, temiz, tabii filtrelerin de belli periyotlarla temizlenmesi lazım, klima filtrelerinin. Bazı dezenfektan spreyleri var, o spreylerle temizliğin yapılması veya otomobillerde polen filtrelerinin temizlenmesi lazım. Çünkü bakteriyel sorunlar yapabiliyor.
Peki, Mehmet Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, programımızın bu haftaki konu kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Mehmet Özakkaş idi. Kendisiyle sizden gelen soruları paylaştık. Kıymetli bilgilerinden istifade etmeye çalıştık. Hocam sizi en kısa zamanda tekrar misafir etmek isteriz.
Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun.
Peki, kalın sağlıcakla.